6. ayrım. Olay şöyle gelişti. Nesin Vakfı'nın tüm geliri Aziz Nesin kitaplarının satışından ya yurt dışından, özellikle Almanya'dan bu kitaplara büyük talep var. Yine koller hazırlandı, kitaplar yollanacak derken bir haber: kitaplar içinde bir kitap var ki yurt dışına çıkamaz, yasak. Vakıfta şaşkınlık. Hangisiymiş? Azizname. Emniyet Müdürlüğü'nden sınır kapısına yazılı damgalı bir kağıt yollanmış. Hükümet kararıyla 1948 yılında bu kitap yasaklanmış olduğundan bu kitap Türkiye'de serbest. Sayısız baskı yapmış. 1948'den bu yana yalnız hükümet değil, dünya değişmiş. Bizde 3 askeri darbe olmuş. Sovyetler Birliği çökmüş, Avrupa Birliği kurulmuş. Gelin görün ki fır döner ülkenin yasakçı zihniyeti kaya gibi sağlam duruyordu. Tutarlılığa bakar mısınız? Türk emniyeti istikrarlı. 1948'den kalma kağıt var ellerinde. Sonuç, azizname Almanya'ya gidemez. Bir başka Aziz Nesin'lik olay. Yıl 1990. Aziz Nesin'in 75. yaş gününü Ankara'da panellerle, konserlerle kutluyorduk. O sıralar TRT'ye söyleşiler yapıyordum. Aziz Nesin'le yaptığım tüm söyleşiler güzel güzel kayda çekiliyor ama şu ya da bu nedenle bir türlü yayınlanmıyordu. İşte bu 75. yıl dönümünde öyle bir sohbet yapalım ki hiç kimse ne kadar zorlarsa zorlasın sakıncalı bir şey bulamasın dedik. Öyle de yaptık. Röportajın içeriği ve başlığı: Annem, Rüyalarım ve Aşk'tı. Aziz Nesin'le yalnız ve yalnız aşk üzerine, annesi üzerine, küçük yaşta yitirdiği annesi tüm yaşamını etkileyecekti ve rüyaları üzerine konuştuk. Program yapımcıları da tamam, bu kez oldu. Artık kesinlikle yayınlanacak dediler. Yayın saati geldiğinde yakın dostlar, Aziz Bey, ben televizyon karşısındayız. Aziz Nesin sürekli bana takılıyor. Boşuna hevesleniyorsun, görürsün yayınlamayacaklar diyor. Ben de ama sakıncalı hiçbir şey bulamadılar, üstelik bugün yaş gününüz diye diretiyorum. Sanki yaş günü olması bir şeyleri değiştirirmiş gibi. Sonuç, yayınlamadılar. Gerekçe neydi biliyor musunuz? Bu söyleşide Aziz Nesin çok sevimli bir insan olarak ortaya çıkıyordu. Evren Paşa'ya dava açıp duran bir insan bunca sevimli gösterilemezdi. Halk yararına. Aziz Nesin için mizah bir amaç değil, bir araçtı. Kendi deyişiyle halk yararına işlevi olan bir araç. İşlevsiz bir gülmece. Onun için söz konusu değildi. O bu aracı en bilinçli biçimde kullandı. Bu işlev okulu güldürme yoluyla düşündürmeye yönelikti. Eğer onun öykülerinde bir amaçtan söz edeceksek bu amaç insanları düşündürmektir. Bu işlev toplumu değiştirme dinamini içerir. Amaç içinde yaşadığımız toplumdaki ve dünyadaki yanlışları, haksızlıkları, yolsuzlukları, çirkinlikleri, çatışmaları, güç ve iktidar ilişkilerini, bencillikleri, zavallılıkları gözler önüne serip okura hem kendini hem de çevresini, toplumunu, dünyayı değiştirme özlemi ve isteği vermektir. Aziz Nesin çok titiz, çok duyarlı bir gözlemcidir. Yakın ve uzak çevresindeki insanı, insan psikolojisini, insan davranışlarını, alışkanlıklarını, duygu ve düşünce biçimlerini, tepkilerini, gücünü ve zaaflarını, özetle insanın tüm özelliklerini bir bilim adamı titizliğiyle gözlemler. Bu gözlemlediklerini yaşadığımız, yaşamakta olduğumuz olayların eksenine oturtur. Toplum psikolojisinin içine yerleştirir. Ve elbet bu gözlemlediklerini kendi dünya görüşüyle, toplumsal inançlarıyla, eleştirel bakışıyla bütünler. Yalnız içinde yaşadığımız düzene, sisteme, bu sistemin işleyişine yönelik eleştiriler değil, yalnız politik, ekonomik, toplumsal olgular değil, her insan, her olay onun anlatımıyla öyküye dönüşebilir. Yeter ki başta belirttiğim amaca hizmet etsin, bir işlevi olsun. Borç duygusu. Aziz Nesin konuşmalarımızda sık sık borç duygusundan söz ederdi. Çocukken, parasız yatılıyken, cumartesi günleri verilen tatlıyı, eğer o hafta iyi çalışmadıysa, ben bunu hak etmedim ki, diyerek yemeyen Aziz Nesin kaç kez açıklamıştır. Çocukluktan beri içimde bir borç duygusu var diye. Sorardım, kendinizi neye, kime borçlu hissediyorsunuz Aziz Bey? Yanıtlardı. Beni yediren, bana veren, beni bugünleri getirenlere, tanımadığım bir sürü insana. Yani okurlarınıza diye üstelerdim. Hayır hayır, okusun ya da okumasın, namuslu, dürüst insanlara. Eskiden beni devlet okutuyor sanırdım. Sonra düşündüm ki, devlet diye bir şey yok. Vergisini ödeyen halk okutuyor beni. Ve siz de bunca çok çalışarak karşılığını ödüyorsunuz, öyle mi? Karşılığını vermeye çalışıyorum ama ne verebilirim ki? Yalvarırdım, bunca çalışmasanız, bunca didinmeseniz olmaz mı diye, ama boşuna olmazmış. Nesin Vakfı'nı kurması, orada sayısız çocuk yetiştirmesi de bu borç duygusunun bir sonucu. Vakfı kurdum çünkü ben de öyle yoksul yaşadım, ben de öyle zorluklu okudum. Bu bir anlamda borç ödemeye, yani toplumsal borcu ödemeye çalışmaktır. Ben ne aldımsa aldıklarımı vermeye çalışıyorum diyordu. İlk çocuklar 1982'de yerleşti buraya. 4 çocuktular. En küçükleri 2 yaşındaki Sema. Günler geçti, yıllar geçti. O gün bugün hepsi okula, üniversiteye giden çocukların sayısı arttı ve her geçen gün artıyor. Yurt dışında dil öğrenen, staj yapanlar var. Daha önce orada yetişmiş, eğitimini tamamlamış olanlar çalışma hayatına atıldı. Bugün oğlu Ali Nesin'in çabalarıyla gelişiyor Nesin Vakfı. Hiç unutmuyorum, vakıftayken Aziz Bey kapıda beklerdi çocukların okuldan dönmesini. Önce küçükler gelecek, sonra büyükler. Çünkü bir tane arabamız var, 2 servis yapıyor diyerek. Ona cimri diyenlere inanmayın, o sadece tutumluydu. Kolay kolay kağıt harcayamaz, boş sayfaların her köşesini doldurur. Kendisine gelen üzeri yazılı zarfları ters çevirir, yeniden kullanır. Kucağında ağır yükler, kitap dolu paketler, saatlerce dolmuş bekler, taksiye binmez. Kendine hiçbir şey almazken çocukları hediyeye boğar. Hep bu borç duygusu yüzünden. Bir zamanlar çocuktu. Bir zamanlar Aziz Nesin de çocuktu. Onu okula götürüp getiren servis yoktu. Heybeliada'daki evinden önce Süleymaniye'ye, sonra Darüşşafaka'ya ve sonra Vefa Ortaokulu'na, Davutpaşa Ortaokulu'na gidip gelmek 5-6 saat sürerdi. Evet, Darüşşafaka'da parasız yatılıydı. Ama babası hayattayken nasıl onu öldü desin? Nasıl sürdürsün orada barınmayı? Kaçtı okuldan. Neyse ki ceketini sakladı. Darüşşafaka öğrencilerine vapur parasızdı. Başka okullara giderken de Darüşşafaka ceketiyle vapura binecek, vapurdan indiğinde ceketini gazete kağıdına saracak, yollara koyulacaktı. Aziz Nesin anılarında, yaşamın çirkef denilebilecek yerlerinde çok ağır koşullarda yaşadım, neden serseri olmadım, beni kurtaran neydi diye sorar. Onu kurtaran 3 şeydi. Ana ve babasından gördüğü sevecenlik, babasının ona sonsuz güveni ve annesinin asla unutamadığı son sözleri. Okuduğun için gözlerim açık gitmeyecek. Annesi 26 yaşındaydı öldüğünde, Aziz Nesin 11. Hiç unutmadım, unutamayacağım annesini anlatırken gözlerinde biriken yaşları. Annem o kadar güzeldi ki sağ olsaydı diye düşünüyorum, onu hep öyle güzel mi görecektim? Hiçbir kusuru olmayan mükemmel biri. Şimdi onu soyut bir güzellik olarak görüyorum. Saçından başka gözümün önünde bir şey yok. Pembe ışık saçan bir yüz, kumral saçlar, sonsuz güzellik, iyilik, özveri simgesi. Yılların getirdikleri, götürdükleri. Aziz Nesin'in okul yıllarının büyük bir bölümü askeri eğitimle geçti. Çengelköy Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Ankara Harp Okulu, Maçka'da Askeri Fen Tatbikat Okulu, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Trakya'da Çadırlı Ordugah'ta görevdedir. Sonra Erzurum'da, Erzincan'da, Kars'ta, Safranbolu'da, Zonguldak'ta göreve devam. 8 yıl süren askerlik. Neler getirip neler götürdü askerlik? Askerlik bana iç disiplin getirdi. Fikri takip dedikleri şeyi getirdi. İyi ya da kötü olduğunu bilmediğim aşırı bir ciddiyet getirdi. Hiç durmamasına, sürekli çalışmayı getirdi. Ama askerlik bazı şeyler götürdü de. Okumam gerekenleri okuyamadım. Okumam gerekenler yerine harp tarihi, tabya, silahlar, mukavemet falan filan gibi şeyler okudum. Askerlikten ayrıldığımda bilmem gereken pek çok şeyi bilmiyordum. Bunun eksikliğini çok çektim. Bir de cezaevlerinde yitirilen yıllar var. Kendini yazıya verdiği yıllar. Marco Paşa, Akbaba, Zübük dergileri, Tanin gazeteleri dönemi. Azizname kitabı nedeniyle tutuklandı. Yazmadığı yazılar gerekçesiyle tutuklandı. Bilmediği Fransızcadan çeviriler yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. En gülüncü İngiltere Prensi Elizabeth, İran Şahı Pehlevi ve Mısır Kralı Faruk yüzünden hakaretten tutuklandı. İstanbul'da 6-7 Eylül olaylarını başlattığı savıyla tutuklandı, her fırsatta tutuklandı. Çok tehlikeliydi çünkü silahı mizahtı, halkın kulağı, dili olmuştu. Tutukluluk neler getirdi, neler götürdü? Hiçbir şey götürmedi ama çok şey getirdi. Müthiş bir kültür getirdi. Tüm Marksist kültürü hapishanede öğrendim. Sonsuz bir insan bilgisi edindim. Her sınıftan insan tanıdım. Pek çok şeyi cezaevinde öğrendim. Onun için beni hapse atanlara medyonum. Görevci mizah. Çok tehlikeliydi çünkü silahı mizahtı dedim. Başlangıçta o mizahı seçmedi. Kendi deyişiyle mecburiyetten yazdı mizah öykülerini. Ben mizahı değil, mizah beni seçti diyordu. Tanda çalışmaya başladığında Sedat Simavi, Zekeriya Sertel'e bu kişi başyazıdan istihbarata kadar her şeyi yazabilir diye bir not yollamıştı. Örneğin şiir de yazıyordu ama kimse şiire para vermiyordu. Oysa öykü başına 1 lira alıyordu. Çok geçmeden Şakalar başlıklı köşesinin 2 özelliğini fark etti. İlki etkili oluyordu, akılda kalıyordu. İkincisi çok çabuk yayılıyordu. Bu 2 özelliği kavrayınca üstüne üstüne yürüdüm. Nitekim 15 gün sonra tanınmıştım bile. Böyle giderse seneye arabayla geçersin Baba Ali'den dediler. O zamanlar en büyük lüks, zenginlik arabaydı. Dedikleri çıktı. 1 yıla kalmadan arabayla geçiyordum Baba Ali'den, ellerim kelepçeli polis arabasıyla. Aziz Nesin'in mizah anlayışı kendi deyişiyle halk yararına işlevi olan görevci mizah anlayışıydı. Ona göre mizahı var eden dış ve iç etkenler vardı. Dış etkenler politik, ekonomik ve toplumsal koşullardı. Baskıcı yönetimler ve siyasal bunalım döneminde mizah güçlenirdi. İç etken de mizah yazarının kendi yetişme koşullarıydı. Genellikle yoksunluk ve yoksulluk yaşamından gelen bir kızgınlık, bir öfke, bir hınç alma biçimidir mizah diyordu. Halkın siyasal ve ekonomik baskılara, iktidarların zorbalığına, koşulların acımasızlığına baş kaldırabilmesinin, direnebilmesinin bir yoluydu mizah. Yalnız direnmenin değil, içindeki direnme gücünü hep canlı tutmanın ve yeşertmenin bir yoluydu. Aynı zamanda bu koşullara dayanabilmenin, her şeye karşın kendi kişiliğini ve bütünlüğünü korumanın da yoluydu. Haksızlığı, adaletsizliği, baskıyı uygulayanlara karşı, insan onurunu ayaklar altına alanlara karşı, bir bakıma halkın öç almasıydı mizah. Bir başka deyişle mizah hem kurtarıcı hem de bir silahtı. Aziz Nesin'in mizah öyküleri toplumun her katmanındaki okura kolaylıkla ulaştı. Şu kolaylıkla sözcüğünü yazdım ve kendi kendime gülümsemeye başladım. Hiç unutmuyorum, Aziz Bey çok sinirlenirdi. Ne kolay yazıyorsunuz diyenlere. Belki 1000 kez herkese anlattı. Siz kolay okuyun diye ben çok zor yazıyorum der dururdu. Hayır, kolay yazmıyordu. Kolay okunabilsin, çabuk algılansın diye çok uğraşarak, çok titizlenerek, her öyküyü yıllar boyu içinde taşıyıp geliştirerek, irili ufaklı kağıtlara habire notlar alarak, belki 1000 kez kurgulayarak, çok özenli seçimler yaparak, dilin üzerine titreyerek, çok uğraşarak yazıyordu. Herkesin anlayabilmesi için büyük çaba gösteriyordu. İşini çok, hem de çok ciddiye alıyordu. Yazarken çok yalın bir dil kullanıyordu. Yazarken yalnız güncel olaylardan değil, geleneksel Türk halk gülmecesinden yararlanıyordu. Nasrettin Hoca, Surname, Karagöz, masallar, geleneksel hiciv, yergi, taşlamalar, söylenceler, tekerlemeler, tümü ona kaynak olabiliyordu. Yazarken kendi toplumunun sorunlarından esinlenmekle birlikte çağdaş dünya insanının sorunlarını da anlatıyordu. Sonsuz direnç. Hep yazdı. Mizah öyküleri, şiir, benim için hep vardı, hiç ara vermedim. Roman, talep azdı, onun için hep sonraya bıraktım. Tiyatro, hep yazmak istediğimdi, vakitsizlikten istediğim kadar yazamadım. Notları alınmış, yazılmayı bekleyen o kadar çok oyunum var ki. Hep çok çalıştı, ekmeğini yazmaktan çıkardı. Önceleri ailesini geçindirmek için, sonraları hele hele Gülmece'nin çok etkili ve çok yaygın olduğunu gördükten sonra borç duygusunu karşılamak için çalıştı. Hep çok üretti. Boyum kadar kitap yazmışım. Beni çekemeyenler şimdi diyecekler ki boyu zaten kısadır diyordu. Parmaklarım kalemleşti diyordu. Hep direndi. Suskunların düşünüp de söyleyemedikleri için direndi. Aydınların korkup da yapamadıkları için direndi. Hiç unutmadım, unutmuyorum. 1983'te bir sonbahar akşamıydı. Ertesi gün vakıftaki tüm çocukları önce kitap fuarına imza gününe, sonra tiyatroya götürecekti. O akşam Nişantaşı'ndaki evinde mutfakta çocuklara yemek hazırlarken ansızın, sanki bir gemi demirini boşalttı, yığıldı kaldı. Bedenine inme inmişti, felç. Ertesi gün Çapa Hastanesi'ne kendine geldiğinde ilk sorusu şuydu: çocuklar tiyatroya gidebildi mi? Ve ilk üzüntüsü, kitap imzalamaya gidemedim, okurlara çok ayıp oldu. Doktorlar yazamaz, okuyamaz, kolay toparlanamaz dedi, o inat etti. Yaşamasım sıkı sarılmaya inat etti. Sağ eli tutmuyorsa sol eliyle yazmayı öğrendi. İnat etti ve kısa sürede yeniden kükremeye başladı. Sağla da solla da. Hiç unutmadım, unutmuyorum. En çok saygı duyduğum ve yücelttiğim kavram halk kavramıdır. Beni bugüne dek polise karşı, hükümetlere karşı, öteki sınıflara karşı, benim sınıfımdan olup da bana karşı olanlara karşı, beni hep halk destekledi. Bugüne dek ne bir siyasal örgütten, ne ideolojik bir gruptan, ne sermayeden, ne eleştirmenlerden, ne bürokratlardan destek aldım. Destek almadığım için de yıkılmadım, çünkü okurlarım bırakmadı diyordu. Ben ölünce benim de arkamdan güzel bir yazı yazacak mısın diye sorardı. Hayır Aziz Bey, yazmayacağım. Niyeymiş o? Siz ölmeyeceksiniz ki. Ve kahkahalar. Kim bilir kaç kez yineledik bu diyaloğu. Niyeymiş o? Sorusuna her seferinde başka bir yanıt bulmalıydım. Bulurdum da. İşte böyle. Bir de özlem olmasa aramızdan ayrıldığına hiç inanmayacağım.